12. kaset 1. yüz, sayfa 322. İlerideki güç zamanlarda Müslüman liderliği üzerindeki Osmanlı iddiası yurt içinde gittikçe artan bir heyecan uyandıracak, dışarıda da artan bir kabul görecekti. Askeri ve ticari üstünlüklerini zaten göstermiş olan Avrupa devletlerinin doğrudan doğruya hakimiyetlerini kurmak için harekete geçtikleri 19. yüzyıl başları, İslam halkları için bir yenilgi ve küçük düşme dönemi oldu. Napolyon 1798'de Mısır'ı çabucak fethetmekle, aynı zamanda İslam'ın ana vatanlarından birini bile feth ve idare etmenin ne kadar gülünç derecede kolay olduğunu ve daha önce davranıp Avrupalı bir rakibin fethini önlemek için bunun ne kadar zorunlu olabileceğini kanıtlayarak yolu gösterdi. Bundan çabuk ders alındı ve Avrupa devletleri Asya, Avrupa ve Afrika'daki bütün İslam dünyası boyunca süratle kazıklarını çakarak oraları paylaştılar. Hindistan'da İngiliz egemenliği 1818'de yarımadanın çoğunda yerleşmişti. 1849'a gelindiği zaman tamamen bağımsız olan hiçbir Hint devleti kalmadı. Güneydoğu Asya'da İngilizler ve Flemingler son bağımsızlık kalıntılarını silip süpürdüler ve Malezya'yı Avrupa koloni sistemi içine iyice yerleştirdiler. Vatana daha yakın yerlerde Türkler, önemli Müslüman topraklarını Avrupa egemenliğine geçiren ve Türkiye ile İran'ın güvenliğine doğrudan doğruya bir tehdit teşkil eden Avusturya ve Rusya'nın güneye doğru ilerleyişine tanık oldular. Güneydoğu Avrupa'da Besarabya Rusya'ya kaptırıldı. Yunanistan ve Sırbistan'da yeni bağımsız Hristiyan devletler yer aldı. Kuzeyde uzun süreden beri Volga Tatar hanlıklarını ve Hazer kıyılarını tasfiye edip yutmuş olan Rusya, 1783'te Kırım hanlığını ilhak etti ve Kafkaslara doğru daha da ilerlemeye hazırlanıyordu. 1806'da Ruslar Bakü'yü aldı. Buranın Derbent, Şirvan ve diğer yerlerle birlikte terki, yenik düşmüş İran ile yapılan 1813 Gülistan Antlaşması ile teyit edildi. İran topraklarından diğer Rus ilhakları da 1828 Türkmençay Antlaşması ile onaylandı. Bu Türkçe konuşulan İslam topraklarının İran'dan Rus kontrolüne geçmesi, Hristiyan Gürcistan Krallığı'nın Rusya tarafından yutulmasıyla birlikte Rus gücünü Osmanlı İmparatorluğu'nun hem doğu hem de batı sınırlarına getirdi. Bu yeni durumda yalnız uzak eyaletlerinin mülkiyeti değil, imparatorluğun bizzat varlığı da tehdit altındaydı. Bu tehlikeler İstanbul'da farkına varılmamış değildi. 1822'de daha sonra Reisül Küttab olan Akif Efendi, imparatorluğu tehdit eden tehlikeleri ve imparatorluğun karşısında bulunan üç seçim şıkkını ortaya koyan bir tezkere yazdı. Hristiyan ulusların İslamlığa karşı tutumlarını ve Müslüman devletlerin hala en güçlüsü olan Türkiye ile ilişkilerini inceledikten sonra Akif, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve genel olarak Müslümanların Avrupa'ya karşı ve daha özellikle esas düşman olarak gördüğü Rusya'nın tecavüzlerine karşı bağımsızlıklarını nasıl koruyabileceğini göstermeye çalıştı. Sonuçta şunu belirtiyordu: Müslümanlar üç karardan birini seçmelidirler. Ya Allah'ın emrine ve Muhammed'in kanununa bağlı olarak mülk ve hayatımıza önem vermeksizin hala elimizde bulunan eyaletleri sonuna kadar savunmalıyız, ya onları terk edip Anadolu'ya çekilmeliyiz, ya da sonuncu olarak, ki Allah bunu yasaklar, Kırım, Hindistan ve Kazan halklarının örneğini izleyip kölelik menzilesine ineceğiz. Kısacası söyleyeceğim şuna indirgenebilir: Muhammed'in dini ve Ahmet'in kanunu adına kutsal cihat ilan edelim ve topraklarımızdan bir karış bile terk etmeyelim. 4. Dipnot. Şurada zikredilmiştir: V. D. Smirnov, Manuscripts, Turkish Institute de Language Orientals, 1897, Bent 26. Bana bunu işaret ettiği için Profesör P. Whittaker'e teşekkür borçluyum. Akif böylece kendi zamanındaki Türkiye'nin önünde üç muhtemel yol görüyordu: İslam'ın şampiyonları olarak bütün imparatorluğun savunulması, sömürge idaresine girme ya da Türklerin Avrupa'ya ilk geçtikleri Anadolu'ya çekilme. Ondan sonraki yüzyılda Türkler birincisine başarısızca çalıştılar. İkincisinden başarıyla korundular ve sonunda fikirlerinden çok olayların baskısı altında üçüncüsünü başarıyla benimsediler. Ailesi Türkiye'ye yerleşmiş, Rus çarlığından genç bir Tatar, Akçuraoğlu Yusuf, daha sonra Yusuf Akçura olarak tanınmıştır. Tarafından 1904'te ortaya konulan üç farklı bağlılık ilkesi arasında gösterilen seçim, 1822'de Akif Efendi'nin tanımladığı çözüm şıklarıyla ilginç bir zıtlık halindedir. Yusuf Akçura, Fransa'da eğitimini tamamladıktan sonra Abdülhamit Türkiye'sini kendisine kapalı bularak Rusya'da doğduğu köye dönmüştü. Buradan İngiliz işgalindeki Mısır'da sığınak bulan bir Türk siyasal sürgünler grubunca Kahire'de çıkarılan Türk dergisine bir yazı gönderdi. Yusuf'un Üç Tarzı Siyaset adlı denemesi 1904 Mayıs ve Haziran sayılarında yayınlandı ve kitapçık halinde ayrıca basıldı. Sürgündeki genç Türkler tarafından yayınlanan birçok ideolojik tartışmalar arasında bu yazı yeni ve önemli bir nota, Müslüman veya Osmanlı notasından farklı Türk milliyetçiliği notası çalıyordu. 5. Dipnot. Bu kitapçığın aslı ve etkisi hakkında Yusuf'un kendi açıklaması, Türkçü hareket hakkında onun şu paha biçilmez incelemesinde bulunabilir. Türkçülük, Türk yılı 1, 1928, 396 ve devamı. Daha sonra Türkiye'de büyük etkisi olacak bu denemede Yusuf Akçura, Osmanlı İmparatorluğu'nda üç mümkün birlik temelini inceler ve formüllendirir. Birincisi, din ve ırka bakmaksızın ortak bir Osmanlı vatandaşlığı ve bağlılığı kurulması konusunda 19. yüzyıl liberal reformcularının emeli olan Osmanlılıktır. İkincisi, Abdülhamit'in pan-İslamik politikasında tazelendiğinden beri Osmanlı İmparatorluğu'nun ve ondan önceki Müslüman devletlerin geleneksel temeli olan İslamlıktır. Yusuf bunların ikisini de enine boyuna tartışır ve başarısız olarak reddeder. Osmanlılık, Osmanlı uyrukluların devlete borçlu oldukları siyasal bir bağlılıktır. Fakat bir Osmanlı ulusu yoktur ve yaratmaya çalışmak da boşuna bir çabadır. İslam halklarının birliği amacında olan bir panislamik politika fazla iç engelle karşılaşmaz. Fakat Hristiyan devletlerce şiddetle ve her ihtimalle de başarıyla karşı konulur ve Türkler çabalarını yersiz ve muhtemelen gerçekleştirilemez bir idare israf etmekle hiçbir şey kazanmaz fakat çok şey kaybederler. Üçüncüsü bir imkan olarak Türkçülüğü, Türk ırkına dayanan bir Türk milli politikasını salık verir. Böyle bir politika için Osmanlılıktan daha az iç, Pan-İslamizm'den daha az dış engel olduğunu ileri sürer. Türkçü bir politika, Osmanlı İmparatorluğu içinde hakim Türk ırkının bağlılıklarını birleştirir, Osmanlı sınırları ötesinde Rusya ve diğer yerlerdeki milyonlarca Türk'ün bağlılığıyla da onu kuvvetlendirir. Akif Efendi'nin şıkları ile Akçuraoğlu Yusuf'unkiler arasındaki farklar, aradaki yıllarda Türkçü fikirlerin ve ideolojilerin oluşumunu gösterir. Akif için özdeşlik ve bağlılık temeli gibi bir sorun yoktur. İmparatorluk, bütün İslam'ın şampiyonu olan bir İslam imparatorluğudur. Ve içinde bulunduğu savaş, eski İslam-Hristiyan çarpışmasıdır. Öne sürdüğü seçim, savunma, çekilme ve teslim arasında salt pratik bir seçimdir. Öte yandan Akçuraoğlu Yusuf için bir şüphe ve tartışma konusu haline gelmiş olan şey bir varlık olarak Türk özdeşliğinin bizzat temelidir. İslamlık şimdi üç imkandan sadece biridir ve bu nitelikle bile o artık eski zamanların Darül İslam'ına duyulan sade, kuvvetli ve kendiliğinden bağlılık değildir. Daha karışık ve daha zayıf yeni bir şey, yabancı meydan okuma ve etkilere karşı kendisine verilen melez bir isimle panislamizm diye bilinen siyasal bir cevap ve hissi bir tepkidir. Yusuf'un diğer iki şıkkı, Osmanlılık ve Türkçülük, Akif ve çağdaşları için anlamsız olurdu. Bununla beraber bu fikirlerin çatışması, karşılıklı etkileşmeleri ve çağrıştırdıkları bağlılıklar geçen yüzyıl boyunca Türk siyasal düşüncesine egemen oldu ve Türk Devleti ile ulusunun oluşumu üzerinde derin bir etki yaptı. Türk halkının önünde uzanan farklı yollar arasında nihai seçimi yapmış olduğunu söylemek acele bir yargı olur. Fakat şu kadarı söylenebilir. Akif'in ikinci en iyi şıkkı olan Anadolu'ya çekilme, Akif'in kavrayamayacağı ve Akçuroğlu Yusuf'un üçüncü şıkkında bir örneğini bulan Türkçü ideolojilerden bazı önemli değiştirmelerle çıkarılan teorik nedenlere dayanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde başarıyla benimsenmiştir. İslamlıkta özdeşlik ve bağlılık. Büyük Arap tarihçisi İbn Haldun, mukaddimesinin ünlü bir pasajında Halife Ömer'in Araplara şöyle dediğini anlatır. Soyunuzu öğrenin ve asılları sorulduğunda şu ya da bu köyden geldim diye cevap veren Mezopotamyalı Nabatiler gibi olmayın. 6 dipnot. Makaddima Quatmer basısı 1-237. Karşılaştırma F. Rosenthal'in İngilizce çevirisi New York 1958 1-266. Ömer'e atfedilen bu sözün gerçek olup olmadığı şüpheli olabilir. Fakat İbn Haldun, büyük İslam fetihleri zamanında Arapların duygularının bir ifadesi olarak bunu zikrettiği zaman keskin tarih anlayışı onu yanıltmıyordu. Arap fatihler, oturdukları yerlere göre sınıflanan, toprağa bağlı köylülere karşı küçük görüyle dolu, soy ve akrabalıkla özdeş bir aşiret aristokrasisiydiler. Bu kan özdeşliği, inanç özdeşliği, İslamlığın ortak benimsemesi ve İslam ümmetinin ortak üyelik bağı ile önce kuvvetlendi, sonra onunla yer değiştirdi. Daha sonraki İslam devletinin çekirdeği, peygamberin Medine'de kurup önderlik ettiği dini siyasi ümmet, Umma Dun Al-Nas, insanlığın geri kalanından ayrı seçkin ümmet idi. 7 dipnot. Umma'nın bir sosyal bilimci tarafından yeni bir incelemesi için bakınız CAO. One Novanhuis, The Umma, An Analytic Approach, Studio Islamica, 10-1959, sayfa 5-22. Bu çeşit ayrımlar yeni değildi. Yunanlılar ve barbarlar, Yahudiler ve dinsizler, Yahudi olmayanlar, eski çağ dünyasının bilinen örnekleridir. Eski Araplarda insanlığı Arap ve Arap olmayan Acem diye ikiye ayırmış ve bu duygu İslam çağında da devam etmişti. Ayrım toprak esasına değil etnik esasa dayanıyordu. Arap ülkesi veya yarımadası denen Arabistan için Arapçada bir sözcük bile yoktur. Zamanla Arabistan Arapları kendi yarattıkları kozmopolit İslam İmparatorluğu içinde eriyince Arap-Acem ayrımı, Müslim-Kafir ayrımı, İnançlı ile inançsız, Müslümler ile diğerleri arasında canlı ve sürekli ayrım ile gölgelendi. Bu, Müslüman halk arasında akrabalık, dil, ülke veya siyasal bağlılıktan daha önemli olarak insanlığın temel ayrımı oldu ve öyle kaldı. Dünya, Dar-ı İslam, İslam ülkesi ve Dar-ı Harp, savaş ülkesi ya da kafirin egemenliğinde ülke olarak ikiye ayrılmıştı. Ve ikisi arasında mütarekelerle kesintiye uğrayan ve bütün dünya Dar-ı İslam içine girince sona ereceği önceden takdire bağlanmış olan sürekli bir savaş vardı. Sınır ötesindeki harbi veya kafirden başka Müslüman devletin zımmi denen himaye altında gayrimüslim tebaası vardı. Bu zımmilerin durumu, millet denen kendi cemaatiyle egemen İslam ümmeti arasındaki zımme veya pakt ile belirleniyordu. İslam politikasının asıl amacı Dar-ı Harbi, Dar-ı İslam içine almak ve kafir harbileri Müslüman veya bu mümkün olmazsa zımmi yapmak idi. Siyasal, toplumsal ve hatta ekonomik temel sınıflandırma Müslim-Zımmi harbi şeklindeydi. İnançlı, tabi inançsız ve düşman inançsız arasındaki bu üçlü ayrım, Balkanlardaki Türk, Yunan ve Slav, Asya'daki Türk, İranlı ve Arap gibi ayrımlardan çok daha önemliydi. Bir yere bağlılık biliniyordu. Fakat bu bağ bir köye veya çevreye, en fazla bir vilayeteydi. Bir ülkeye değildi. Bir kimsenin soybağı eski ve kuvvetliydiyse de bir ulusa değil bir aileye veya aşireteydi. Bir kimseyi kardeş veya yabancıdan ayıran ölçü olarak en yüksek bağlılık din idi. Bir Müslüman için dindaşı hangi ülke, ırk veya dilden olursa olsun bir kardeşti. Hristiyan komşusu ve kendi kafir ataları yabancıydı. İslamlığı kabul eden uluslar arasında hiçbiri kendi ayrı özdeşliğini İslam ümmeti içinde eritmekte Türklerden daha ileri gitmedi. Gerçi göreceğimiz gibi bir Türk grubun bazı benlik izleri kaldıysa da Türkler İslamlık öncesi geçmişlerinden ancak birkaç hatıra korudular ve Türk ile Türk olmayan arasına hiçbir ırk engeli koymadılar. İçinde yaşadıkları devlet ve ümmetin niteliğine uygun geleneksel Osmanlı Türkü anlayışı iki farklı düzeyde tarih yazıcılığında ve gümrük tarifelerinde görülebilir. 19. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Türkü, içinde yaşadığı topluma iki gelişme çizgisinin veya geleneksel İslami düşünce kalıplarında gelişme kavramının ne derece mevcut olduğu söz götürür olduğundan, daha doğrusu iki tarihi olaylar serisinin doruğa ulaşmış şekli olarak bakardı. Bunlardan birincisi Muhammed'in risaletiyle, İslamlığın çıkışıyla ve halifeliğin kuruluşuyla, İkincisi de Osmanlı Hanedanı'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ortaya çıkışıyla başlamıştı. İkisi arasında bağlantı Selçuk Türklerinin istilalarıyla ve önce İran'da sonra Anadolu'da Selçuk Sultanlıklarının kuruluşuyla sağlanmıştı. Tabii milletlerin tarihi ancak Osmanlı tarihini etkilediği ölçüde ele alınmıştır. Türkiye'nin Hristiyan komşularının ve düşmanlarının tarihi biraz ilgi görmüş, Türklerin ve Türkiye'nin İslamlık öncesi tarihine ise hiçbir ilgi gösterilmemiştir. 8 dipnot. Bakınız Bernard Lewis. History, Writing and National Revival in Turkey. NEA 4. 1953. Sayfa 218 ve devamı. Klasik Osmanlı tarihçileri ileri ve bilgili bir uygarlığın ürünleridir. Ve onların eserleri Osmanlıların en büyük başarıları safında yer almalıdır. Bunların kendi uluslarının İslamlığı kabul etmeden önceki, ülkelerinin de İslamlık tarafından fethedilmeden önceki tarihlerine tamamen ilgisiz kalabilmeleri daha da dikkate değer bir olaydır. Aynı değer ölçüsü daha maddi bir şekilde eski Osmanlı gümrük tarifelerine de yansımıştır. Bu tarifelerde İslami mali kanunların çoğunda olduğu gibi ayrımcı değerlendirme oranları vardır. Osmanlı kanunları şu oranları kabul etmişti. Müslümanlar için en düşük, harbiler için en yüksek ve zımmiler için orta. 9 dipnot. Osmanlı kanunnamelerinde özellikle Ö.L. Barkan tarafından derlenen ve 1943'te İstanbul'da yayınlanan koleksiyonda indekste harbi maddesi sayısız örnekler bulunur. Mümin, düşman, kafir, tabii kafir, bunlar siyasal bağlılık bakımından önemi olmayan kabul edilmiş 3 kategori ve milliyetti. İslam ümmetine temel bağlılıktan sonra ikinci derece bağlılık İslam devletinin kanuni başına olan siyasal bağlılıktı. Orta Doğu'nun Türkler ve Moğollar tarafından istilalarını izleyen dönemde hanedan ilkesi sağlam olarak yerleşti ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı Hanedanı yüzyıllarca süren uzun egemenliği boyunca Müslüman tebaasından çoğunun ve hatta birçok Hristiyan tebaasının tartışmasız ve kendiliğinden bağlılığından yararlanır duruma ulaştı. Sultan tebaası tarafından her zaman sevilmiş olmayabilir. Fakat bir Müslüman imparatorluğun meşru Müslüman başı ve Müslüman geçmişinin büyük imparatorlarının varisi olarak genel bir kabul gördü. Osmanlı İslam İmparatorluğu içinde egemen grup Türk idi. Ulema sınıfının yüksek kademelerinde Arapların ve İranlıların başlangıçtaki egemenliğini ve zaman zaman zarif ve kibar bir dil olarak Farsçanın etkisine rağmen imparatorluğun hakim dili Türkçeydi ve saray, ordu ve bürokrasi onu kullandı. İmparatorluğun kozmopolit idareci eliti birçok ırktan kimseler arasından seçildi. Fakat Türkçe konuşma bu gruba mensup olmanın normal bir ek şartıydı ve Türkçe genellikle onların çocuklarının konuştuğu dil oldu. Öte yandan Türk ulusal özdeşliğinin herhangi bir anlamda belirtisine ancak ara sıra rastlanır. Müslümanlığı kabul eden ilk Türkler daha önce belirtildiği gibi kendilerini yeni dinleriyle tamamen özdeşleştirdiler ve görüldüğüne göre kendi ayrı Türk geçmişlerini şaşılacak bir hızla ve tümlükle unuttular. Müslüman olmayan bir step halkının üstünlüğünü yerleştirmiş olan Moğol fetihleri eski dinini izleyerek İslamlığın ana yurtlarında step gelenek ve törelerine egemenliğin prestijini getirdi. Ve Moğollarda olduğu gibi Türklerde de kendi ayrı geçmiş mirasları hakkında yeni bir gurur ve ilgi uyandırdı. Bu gelişme özellikle 15. yüzyıl sırasında dikkati çeker. Moğol fetihlerinin ikinci büyük dalgasını başlatmış olan Timur, ölümü 1405, bir Türktü. Moğol değildi ve onun zamanında Türkler step budunlarının imparatorluklarında hakim duruma ulaşmışlardı. Timur'un hem Türkçe hem Farsça evrak hazinesi vardı. Ve zaferleri maalesef ortadan kaybolan Türkçe vakainamelerde kutlanmıştı. 10 dipnot, bombacı, sayfa 125. Timur'un halefleri zamanında Şiraz, Semerkant ve özellikle Herat sarayları Türk kültür canlanmasının merkezleri oldular. Moğol öncesi Türkçe yazılar toplandı ve incelendi ve yeni bir Türk edebiyatının başlangıcını belirleyen bir dizi yeni çeviriler ve orijinal eserler meydana getirildi. Yazarlar arasında pek büyük ölçüde en önemlisi bir anlamda Türklerin şoveri denebilecek olan Büyük Ozan Alişir Nevai 1441-1501'dir. Türk ana dilini kullanan ilk Büyük Ozan olan o, Türkçenin edebi bir araç olmaya elverişliliğini hem ileri sürdü hem kanıtladı ve Türkçe konuşan bütün ülkelerde derin bir etki yaptı. Alişir Nevai'nin kullandığı dil Doğulu veya Çağatay Türkçesiydi ve onun zamanında Türk hayatının ve kültürünün ana merkezleri uzak ve yarı sömürge Anadolu toprağında değil hala doğudaydı. Fakat Çağatay dili Anadolu Türkleri arasında iyice anlaşılıyor, Nevai ile diğer Doğulu yazarların eserleri biliniyor ve beğeniliyordu. Osmanlı ve Timur sarayları arasında çeşitli temaslar vardı ve doğudaki eski uygarlık merkezlerinin prestiji batı sınırının sert öncüleri arasında yüksekti. Türkiye'de Türk milliyetçi canlanmasının ilk belirtileri 2. Murat devrinden itibaren görülür. Onun hükümdarlığı sırasında Raşit Eldin, ölümü 1318, tarihinin, Türk aşiretlerinin ilk tarihini ele alan birinci kitabı Farsçadan Türkçe'ye çevrildi ve Türklerin ilk çağları hakkında diğer eserler adapte veya telif edildi. O zaman ilk kez Orta Asya Türk efsane ve gelenekleriyle bağıntı kuran ve Osmanlı hanedanına efsanevi kahraman Oğuz Han'dan gelen bir soy çizgisi veren hikayeler hanedanın tarihi gelenekleri arasına girdi. 11 dipnot. P. Wittek, R. et Is, 1928, D. 27, S. ve Yazıcıoğlu Ali, 1952, 644 ve devamı. Oğuz menkıbesi ta imparatorluğun sonuna kadar resmi olarak yazılan tarih efsanesinin bir parçası olarak kaldı. Fakat bunun dışında Türklerin eski tarihlerini araştırma evresi ve Türk özdeşliği fazla sürmedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk özdeşliğinden tekrar İslam özdeşliğine sapması, hiç olmazsa kısmen birbirini izleyen üç olaya atfedilebilir. 1453'te İstanbul'un fethi, Rum Sultanlığı'nın defterini dürerek Türklere salt bir aşiret misyonundan farklı olarak daha fazla bir imparatorluk bilinci verdi. İran'da Safevilerin Türk fakat Şii gücünün yükselmesi onların doğu dünyasıyla ilişiğini kesti ve onları en yakın Türk komşularıyla şiddetli bir dini çatışma içine itti. 1516-1517'de Suriye ve Mısır'ın, 1534'te Irak'ın fethi, İslam İmparatorluğu'nun eski merkezlerini onların idaresine soktu ve onlara bir İslami imparatorluk miras ve görevini yükledi. İmparatorluk ve İslamlık geleneklerinin çift ağırlığı altında, Hristiyanlığa ve heretiklere, sapkınlara karşı ikili mücadelede doğuş halindeki Türk milli özdeşlik duygusu ezildi ve silindi. 19. yüzyıl ortalarına kadarki Osmanlı yazılarında ve ondan sonrakilerin birçoğunda Türkiye sözcüğü kullanılmamıştır. Bu sözcük Türklerin kendilerinin genellikle Memaliki İslam, Memaliki Şahane, Memaliki Mahsura veya daha yersel bir tanımlama gerektiğinde Diyar-ı Rum dedikleri bir ülkeyi belirtmek için batılılarca kullanılan bir batılı deyimdi. Nispeten modern zamanlara kadar Osmanlı İmparatorluğu için Diyar-ı Rum ismi Türkçe'de yaygın olarak kaldı ve tedricen Memaliki Osmaniye'ye yer verdi. Bütün bu deyimler sadece Türk ulusunun oturduğu alanı değil, bütün imparatorluğu kapsar şekilde anlaşılıyordu. 12 dipnot. Bazen Rum deyimi, örneğin Anadolu ve Rumeli gibi eski Osmanlı eyaletlerini 1516'dan sonra ele geçirilen Arap ülkelerinden ayırt etmek için kullanıldı. Türk ulusunun bizzat varlığı ketmedilmişti. 19. yüzyıl ortalarında genç Osmanlılar, Avrupa etkisi altında kendi ülkelerinden Türkiye olarak söz etmek istediklerinde bu isme bir Türkçe karşılık bulmakta güçlük duydular. Önce Türk ülkesi anlamına gelen Farsça kuruluşlu Türkistan sözcüğünü kullandılar. Daha sonra muhtemelen bu deyim Orta Asya'ya mal edilmiş bulunduğundan bunu terk ettiler ve Avrupalı adından adapte edilen ve 1923'te ülkenin resmi adı olan Türkiye'yi aldılar. Türk sözcüğü gerçekte kullanılıyordu. Fakat sadece Anadolu göçebelerini ya da köylülerini ifade etmek üzere. Koçu Bey, 1630'da Yeniçeri birliklerini dışarıdan gereksiz kimselerin kapladığından yakınırken, Türkler, Çingeneler, Tatarlar, Lazlar, Katırcılar, Deveciler, Hamallar, Eşkıya ve Yan Kesicilerden söz eder. 13 dipnot. Koçu Bey, 5 ve 9. bölümler. 1802'de Paris'e giden Halet Efendi bile kendisine Türk elçisi denmiş olmasından üzülmüş görünür ve kendisini hasım bir manevra ile karşı tertibe gitmekle kutlarken, ama bu defa sanıyorum ki inşallah istedikleri Türk elçisine yani cahil köylüye düşmediler diye belirtir. 14 dipnot. E.Z. Karal, Halet, sayfa 55. 1897 gibi ileri bir tarihte bile Türkiye'de tecrübeli bir İngiliz gezgini hala şunu işaret edebiliyordu. Halihazırda Türk adı nadiren kullanılır. Onun iki yolda kullanıldığını işittim. Ya bir ırka ayırt eden deyim olarak, örneğin bir köyün Türk veya Türkmen olup olmadığını sorarsın ya da bir hakaret deyimi olarak, örneğin İngilizce söyleyeceğin eşek kafalı anlamında Türk kafa diye humurdanırsın. 15 dipnot. Sir W. M. Ramsay, Impression of Turkey, 1897, sayfa 99. Bununla beraber Halet'in ölümünü izleyen bir asır içinde Osmanlı hanedanı devrildi, İslamlık devletten ayrıldı. Türk ulusu ve Türk yurdu temeli üzerinde laik bir cumhuriyet ilan edildi. Bu yeni kavramlar ve yeni bağlılıklar, millet ve vatan Türkiye'de derine kök saldı ve biraz değişiklikle Müslüman Türk halkının en derin içgüdüleriyle birleşti. Fakat bunların kaynakları ve ilk gelişmesi Avrupa etkisinin işleyişinde izlenmelidir. Avrupa etkisi. Vatancılık, vatanseverlik ve milliyetçilik. Modern vatancılık anlayışı önce İngiltere'de sonra Fransa'da kralın devlet olmaktan çıktığı ve onun yerine ulus, halk veya vatanla özdeşleştiği Batı Avrupa'da doğdu. Rönesans ve Reformasyon zamanlarında devletle kilisenin ve kilise ile kilisenin çatışmaları arasında boğulmuş olan Yunan polisinin ve Roma patriyasının yankıları akıl çağında daha iyi işitildi. Yeni millet ve ülke duygusu bağımsız batılı uluslar arasında başladı. Buralarda egemenlik ve milliyet zaten bilinen gerçeklerdi ve iyi tanımlanmış ulusal topraklarıyla milli devletler daha millet devlet, milli devlet fikri doğmadan mevcut bulunuyordu. Bu ülkelerde yurtsever hürriyet aşıkları bir grubun başka bir gruba karşı haklarından çok otoriter hakimiyetine karşı kişinin haklarını teyit etmekle, diğer bir deyimle zaten malik oldukları bağımsızlıkla değil, kazanmak için mücadele ettikleri hürriyetle ilgiliydiler. Bu ilk devrede Batı Avrupa tipi milliyetçilik, faydacı, kılgılı, pratik ve liberaldi. Toprak ve egemenlik gibi gözle görünen ve objektif ölçüyle tanımlanmış uluslarla, milletlerle ilgiliydi. 18. yüzyılda İngiltere'de, Fransa'da çok dilli ülkeler olduklarından kesin olmamakla beraber buralarda dil de bir dereceye kadar bir ölçüydü. Daha önemli olanı ortak bir egemen otoritenin yetki alanıyla belirlenmiş ortak bir toprağın işgaliydi. Bu nedenle ona milliyetçilikten çok vatancılık, vatanseverlik demek daha uygun düşebilir. İslam dünyasını ilk etkileyen ve sonunda başarısız kılarak bağlılığı bir Osmanlı vatanı ve belirsizce tanımlanmış bir Osmanlı milleti üzerinde toplama çabasına yol açan bu Batı tipi vatancılıktı. Türkçe'de kullanılan vatan ve millet sözcüklerinin semantik gelişmesini incelemek birçok şeyleri öğretir. Vatan, doğum veya ikamet yeri anlamına gelen klasik bir Arapça sözcüğün Türkçeleştirilmiş şeklidir. Bir kimsenin vatanı, kullanıldığı anlama göre bir ülke, bir il, kent veya köy olabilir. Bu anlamda vatan, duygu ve bağlılık esinleyebilir ve bunlar klasik edebiyatta sık sık ifadesini bulur. Fakat sözcüğün İngilizce home sözcüğünden daha fazla bir siyasal anlamı yoktu. 19. yüzyıl Fransızca patrie sözcüğünün daha üstün anlamı, İslami vatan sözcüğünü etkilemeye başladı. Daha 1790'da Directoire nezdindeki Türk elçisi Ali Efendi, sakatlanmış askerlerin bakımı konusunda Fransız düzenlemelerini anlatırken, Cumhur uğrunda ve vatan gayretinde vücutlarını vermiş kimselerden söz eder. 16 dipnot. Ahmet Refik yayınlayan. Ali Efendi'nin sefaratnamesi. Toem, Hicri 1329, sayfa 1459. Bu Ali Efendi'nin zamanı için yeni bir kavramdı ve muhtemeldir ki o veya tercümanı anlamadığı aslından, çünkü kavrayışlı bir adam değildi, bunu sadece kelime anlamıyla çeviriyordu. Fakat 1841'de Hançeri'nin Türkçe Fransızca sözlüğü vatan eşittir patri eşdeğerliğini, salt batılı anlamda vatansever ve vatanseverlik, türevlerini Türkçe ve Fransızca örnekleriyle birlikte içine alır. Yüzyılın ortasına gelindiği zaman, Türk basınında vatan sözcüğü siyasal anlamda yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Ve 1866'da Ayine-i Vatan, Vatanın Aynası adında bir gazete bile vardı. Belki ilk başında Arami kaynaklı olan Arapça Milla'dan gelen millet sözcüğü, Kur'an'da din anlamıyla kullanılır. Daha sonra dini cemaati özellikle İslam ümmetini ifade edecek şekilde genişledi. Osmanlı İmparatorluğu'nda Rum ve Ermeni Hristiyanları ile Yahudiler gibi örgütlü ve kanunen tanınmış dini cemaatlere daha da genişletilerek Franklerin farklı milletleri için kullanılır oldu. Frank milletleri için kullanılırken bile deyimin başlangıçta esas itibariyle dini bir anlamı vardı. Nitekim 16. yüzyılda İngilizler Luther milleti diye biliniyor ve İngiliz olmayan protestanlar onların himayesi altındaki kimseler olarak görülüyordu. İmparatorlukta bir Müslüman millet vardı. Fakat Türk, Arap veya Kürt milletleri yoktu. Rum, Ermeni ve Yahudi milletleri vardı. Fakat etnik milletler olarak değil, dini cemaatler olarak. 19. yüzyıl sonlarına kadar Gregorian ve Katolik Ermeniler ayrı milletler teşkil ederken, öte yandan Rumlar ve Slavlar, Rum Ortodoks milletinin birbirinin aynı birer parçası oluyorlardı. Nispeten geç bir tarihe kadar ulusal varlıklar fikrinin dini ayrımlar üstüne çıkışına rastlanmaz. O zaman bile bu fikir, bellisiz ikamet haklarıyla fark edilir şekilde yabancı bir niteliktedir. Her iki sözcük, vatan ve millet, 1839 Gülhane hattında eski İslami bağlılıkla yenisi arasındaki fikir karışıklığını ve eksik benimsenmiş vatancılığı dikkat çekici bir şekilde belli eder bir tarzda kullanılır. Hattın metni, devlet ve millet gayreti ve vatan muhabbetinden dinine bakılmaksızın bütün Osmanlı tebaasına atıfta bulunduğu açıkça belli bir anlam içinde söz eder. Yine de aynı belge biraz sonra imparatorluk içinde ayrı ve farklı varlıklar olarak ahali-i İslam ve milleli sahireden söz eder. Milleli sahire ve ecnebi milletler zamanın Türkçe idarecilik ve gazetecilik dilinde kullanılan yaygın deyimlerdir. Her ikisi de açıkça İslam'dan başka uluslar anlamına gelir. Ecnebi milletler, Müslüman idaresinde olmayanlar anlamına gelir ve dolayısıyla eski günlerin Dar-ı Harb'ının karşılığıdır. Bu deyimler yabancı olması mümkün olmakla beraber, Osmanlı olmayan fakat Osmanlı İmparatorluğunda ecnebi sayılmayan Müslümanları hiçbir zaman kapsamaz. 1860'lara kadar bir Osmanlı milletine sık sık atıf yapıldığına rastlamayız. O zaman bile bununla bütün Osmanlıların mı kastedildiği, yoksa Müslümanların yeni bir adı mı olduğu açıklıktan uzaktır. Tercüman-ı Ahval'in 1860'da yayınlanan ilk baş yazısında Şinasi, vatanın çıkarlarını tartışır ve imparatorluğun gayrimüslim tebaasının kendi gazeteleri var iken, hakim milletin hiçbir mensubu bir gazete çıkarmak isteği duymadığından hiçbir hakiki Osmanlı gazetesinin bulunmadığını belirtir. 17 dipnot. Tercüman-ı Ahval No. 1. 21 Ekim 1860. Öz ön. Son asır Türk edebiyatı tarihi 1941. 419-420'de ve Türk klasiklerinin Şinasi cildinde sayfa 72-74'te tekrar basılmıştır. Aynı ruh içinde 1862'de Tasvir-i Efkar'da bir makale, memleketin sahibi ve efendisi Osmanlı milletinden söz eder. 18 dipnot. Tasvir-i Efkar, 27 Temmuz 1862. Özön, son asır, sayfa 420-421'de ve Şinasi, Türk klasikleri sayfa 74'te tekrar basılmıştır. Hürriyetçi vatancılığın havarisi Namık Kemal daha ılımlı bir ifade kullanır. Fakat o da vatanseverce yazılarında Osmanlı ile İslam arasında hiçbir zaman gerçek bir ayrım yapmadığını gösterir. Bunun iyi bir örneği genç Osmanlılar tarafından sürgünde çıkarılan gazetelerden biri olan Hürriyet'te 1868'de yayınlanan vatanseverlik hakkında ünlü bir başmakaledir. Etkin bir üslupla okuyucularının vatanseverlik gururuna seslenişinde, onlara ülkelerinin Kanuni Sultan Süleyman ve Halife Ömer gibi büyük hükümdarlar ve Farabi, İbn Sina, Gazali ve Zamahşeri gibi bilginler yetiştirdiğini hatırlatır. Ve Osmanlı gururuna seslenişi içine, Orta Çağ Arabını ve İranlı Müslümanları ve eski bir Arap halifesini katmakta hiçbir uygunsuzluk görmez. Namık Kemal'in bağlılıklarının vatanı, eski hükümdarları arasına İstanbul sultanları kadar Medine halifelerini de almıştır. Daha sonraki bir makalede şöyle der: vatan, öyle bir galibin şimşiri veya bir katibin kalemiyle çizilen mefhum hatlardan ibaret değil, millet, hürriyet, menfaat, uhuvvet, tasarruf, hakimiyet, ecdada hürmet, aileye muhabbet, yad-ı şebabet gibi birçok hissiyat-ı ulviyenin içtimaından hasıl olmuş bir fikri mukaddestir. 19 dipnot. İbret. 22 Mart 1873. Özön. Namık Kemal. Sayfa 265'te yeniden basılmıştır. Karşılaştırma. Rossi. İn Om. 23 1943 364 365. Zamanın pratik bir sorunu, Osmanlı vatancılığının yolu üzerindeki engelleri gösterdi. Mayıs 1855'te Osmanlı hükümeti, o zamana kadar Müslümanlara hasredilmiş olan askerlik ödev ve imtiyazının imparatorluğun Hristiyan tebaasına da yaygınlaştırılacağını ilan etti. Avrupa devletlerinin elçilerine bildirilen bu beyanat, Kırım Savaşı sonunda yapılacak barış konferansı için diplomatik hazırlığın bir parçasıydı. Babali'nin vaatleri, gayrimüslimlerden alınan cizyenin kaldırılması ve Hristiyanların albay rütbesine kadar yükselebilecekleri orduya ve en yüksek dereceye kadar yükselebilecekleri devlet memuriyetine alınmalarını kapsıyordu. 20 dipnot. Engelhardt 1-126. İlk zamanlarda Osmanlı sultanları Hristiyan yardımcılar kullanmakta ve hatta kısa bir süre timar sipahileri arasına Hristiyan timarlıları da almakta hiçbir tereddüt göstermemişlerdi. 21 dipnot. Bakınız yukarıda sayfa 5. Fakat bütün bunlar çok eskidendi ve artık unutulmuştu. Çünkü yüzyıllar boyunca Osmanlı orduları Müslüman bir devletin Müslüman orduları olmuşlardı. Ve onlar arasına Hristiyan askerler almak söz götürmez bir saçmalık olurdu. Gerçekte bu serbestlik hareketinin Hristiyan yararlananları, askerlik imtiyazını kabul etmek hususunda Müslümanların bunu vermesinden daha az istekliydi. Nitekim Hristiyan asker alımına çok geçmeden son verilmesi genel bir hoşnutluk yarattı. Orduda hizmet yerine imparatorluğun gayrimüslim tebaasına, askerlik hizmetlerini tahr ve tahsil yöntemi bakımından kaldıran cizyeye tamamen uyan bedel, 22 dipnot. Bakınız yukarıda sayfa 116. Ödemek suretiyle yerine getirmelerine müsaade edildi. Liberal reformcular bu suretle hem içgüdülerine hem de ideallerine hizmet etmek imkanını buldular. Bu vaat ve sonra onun terki, Avrupa'da sadece Osmanlı samimiyetsizliğinin diğer bir örneği olarak karşılandı. Fakat gerçekte Osmanlı hükümeti, batılı ve liberal kamuoyunu etkilemekten başka, zayıflamış Osmanlı ordularına yeni insan gücü bulma bakımından çekici bir kaynak olan gayrimüslimlerin askere alınması sorunu üzerinde uzun zamandan beri ciddiyetle duruyordu. Fuat Paşa'nın sadareti zamanında özel bir komisyon konuyu tartıştı. Cevdet Paşa, komisyonda belirttiği kanısında esas güçlük üzerine parmağını bastı. Acil ve özel önemi haiz anlarda bir komutan emri altındakilerden üstün sabır ve fedakarlık isteyeceği zaman onlara hangi temele dayanarak hitap edeceğini sordu. Müslümanlar için hitap edilecek en etkili şeyler dini şeylerdi. Kutsal savaş, şehit olma, kafire karşı din uğruna mücadele. Bunlar, onların çocukluktan beri alıştığı seslenişlerdi ve onların gözlerini kırpmadan cevap vermeye hazır oldukları şeylerdi. Müslüman askerlerin bağlılığı, cesareti ve sabrı geniş ölçüde dini duygulara ve vefaya dayanıyordu. Mahlut bir taburun binbaşısı, Ledel Hacı askeri gayrete getirmek için ne diyecek? Vakıa Avrupa'da gayreti diniye yerine gayreti vataniye kaim olmuş. Lakin bu da feodalite asırlarının inkizasından sonra çıkmış ve onların çocukları da küçük iken bu sözü işiterek pek çok senelerden sonra vatan uğruna kelam-ı efradı askeriyelerini tesir eder olmuştur. Ama bizde vatan denilirse askerin köylerindeki meydanlar hatırına gelir. Biz şimdi vatan sözünü ortaya koyacak olursak, mürürü zaman ile bizde de efkar-ı nasta yer ederek Avrupa'daki kadrini bulacak olsa bile gayreti diniye kadar kuvvet olamaz. Onun yerini tutamaz. Husulü de çok vakitlere muhtaç olur. Ol vakte kadar ordularımız ruhsuz kalır. 23 dipnot. Cevdet Maruzat, Toem, Hicri 1341, sayfa 273. Ayrıca bakınız Tarih-i Cevdet 6-18. Namık Kemal, Osmanlı vatanı kavramını saran güçlükleri ve çelişmeleri bilmiyor değildi. Diğer ulusların yurtlarını sevdiklerini, fakat hiçbirinin gelecekleri hakkında tamamen güven duyamadıklarını ve bunu sağlayamadıklarını söylüyordu. Her ülkenin kendinin özel tehlikeleri ve güçlükleri vardı. İngilizler İrlandalıların ayrılıkçılığından ve Rusların Hindistan'a, ki açıkça İngiliz vatanının bir parçasını teşkil ediyordu, yaklaşmasından korkuyorlardı. Fransızlar düzen ve hürriyeti bağdaştırmaya uğraşıyorlardı. Almanlar ve İtalyanlar yeni kazanılmış birliklerinin, Rusların geniş fetihlerinin endişesi içindeydiler. Biz ise ebnai vatan arasında mevcut olan cins ve mezhep ihtilafının ileride vatanca bir inhilali külliye mücip olabilmesi vahiyemesinde bulunuyoruz. 24 dipnot. İbret 22 Mart 1873 Özön Namık Kemal sayfa 267-268'de yeniden basılmıştır. 12. kaset 1. yüzün sonu.